Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء صيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ef Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle, 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre, 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
İran Radyo Podcast. Fars Körfezi sadece bir isim değil. İran'ın güneyindeki mavi sularda akan İran'ın binlerce yıllık uygarlığı, kültürü ve kimliğinin rivayetidir. Tarihi yazıtları incelemekten, uluslararası belgeleri incelemeye kadar her şey, hiçbir eylem ve girişimin değiştiremeyeceği bir gerçeğe tanıklık ediyor. Bu körfez, her zaman Fars olmuştur ve hep böyle kalacaktır. Sonsuza dek Fars Körfezi podcast'i, bu mavi alanın ölümsüzleşen tarih, coğrafya, kültür ve kimliğin belgesel ve araştırmacı bir anlatımıdır. Değerli ekip arkadaşlarımla birlikte İran Radyo'dan Antik İran'ın tarihinin kalbine yapacağımız şaşırtıcı yolculukta sizlere liderlik edeceğiz. Bu podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilir, görüş bölümünde yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Bugün hep birlikte görkemli Ahameniş İmparatorluğu dönemine yolculuk yapacağız. Öyle bir zaman ki sadece Fars Körfezi ticaret, güç ve medeniyetlerin bağlantısı için önemli bir ana güzergah haline gelmekle kalmamış, üstelik İlk kez olarak Pars Denizi adı resmi ve yazılı olarak bu mavi alan için kaydedilmiş ve adı sonsuza dek tarihte kalıcı olmuştur. Bu bölümde Fars Körfezi'nde deniz ticaretinin nasıl şekillendiğini ve geliştiğini derinlemesine bir bakış atacağız. Bu muazzam imparatorluğun kurucusu Büyük Kuruş döneminde güçlü bir deniz filosu kurarak Pers-Süveyş kanalının kazılması gibi benzersiz projeler gerçekleştirerek bu bölgeyi en parlak dönemine ve gelişimine ulaştıran ve Pars Denizi adını kitabelere ve taş yazıtlara kaydederek bu bölgenin tarihini bu isimle ölümsüzleştiren Büyük Dariüş dönemine kadar. Bugünkü hikayemiz zeka, hırs ve bugüne kadar Fars Körfezi sularında akan bir mirasın hikayesidir. O halde gelin bu unutulmaz yolculuğa hep birlikte başlayalım. Tarihin derinliklerine bu heyecan verici yolculukta bize katıldığınız için hepinize çok teşekkür ederiz. Bugünkü hikayemiz M.Ö. 550 yılında başlıyor. Daha sonraları büyük olarak tanınacak Pers hanedanından bir adam olan Kuruş'un geniş toprakları fethederek Ahameniş İmparatorluğunu kurduğu zaman. Batı Asya'dan Mısır'a ve Hindistan'dan Akdeniz kıyılarına uzanan bu imparatorluk sadece askeri güçle şekillenmedi. Aksine Kuruş'un stratejik zekası ve coğrafya ile ticaret konusundaki derin anlayışı onu benzersiz bir güce dönüştürdü. Pers Körfezi'ndeki başarılarına geçmeden önce biraz geriye gidelim. Gerçek şu ki İranlılar, Ahamenişlerin ortaya çıkışından yüzyıllar önce bu mavi alanı tanıyorlardı. Hürmüz Boğazı'ndan Umman Denizi'ne uzanan Pers Körfezi, bu toprakların insanları için bir denizden çok daha üstündü. Geçim kaynağına giden bir yol, uzak topraklarla iletişim ve ilerleme için bir fırsattı. Bu körfezin kıyılarına yerleşen ilk İranlılar, suyun kenarında kerpiç ve taştan evler inşa ettiler ve dalgalarda küreklerle hareket eden küçük ahşap tekneler tasarlayarak balıkçı ağlarını suya attılar. Bu insanlar yavaş yavaş deniz yollarını öğrendiler. Adaları ve kıyıları tanıdılar ve deniz ticaretinin tohumlarını ektiler. Kuruş bu tohumu gördü ve onu güçlü bir ağaca dönüştürmeye karar verdi. Kuruş o dönemin iki büyük gücü olan Babil ve İlam'ı fethettikten sonra güneye yöneldi. İran platosunun güneyindeki su alanının imparatorluğunun ticaretinin atan kalbi olacağını biliyordu. Bu yüzden Susa şehrini İran'ın dış ticaret merkezi haline getirdi. Çünkü bu şehir Pers Körfezi'nin yakınında ve gemilerin denizden karaya ulaşıp mallarını boşaltabileceği Karun Nehri'nin yanındaydı. O dönemde Susa'da kalabalık bir günü hayal edin. Uzun yelkenli gemiler Pers Körfezi'nden Karun'a giriyor. Denizciler baharat dolu keseleri, rengarenk kumaşları ve değerli metalleri kıyıya getiriyorlar. Susa pazarlarında uzun şapkalı Hintli tacirler, altın işlemeli elbiseler giyen Afrikalılar ve kil tabletleriyle Mezopotamyalılar bir araya geliyor. Pers tahılları, seramik kaplar ve el yapımı mücevherler yabancı mallarla takas ediliyor. Susa bu dönemde Doğu ve Batı'yı bir araya getiren uluslararası bir merkeze dönüştü. İmparatorluğunun güneyindeki mevcut su yolunun önemi Büyük Kuruş içinde açıktı. Zira Hindistan bölgesi, Doğu Afrika, Pers Denizi ve çevresindeki ülkeler arasındaki ticaret, komşu limanlara ve adalara büyük karlar sağlıyordu. Bu büyük karlar Ahameniş hazinesini doldurdu ve Kuruş'a imparatorluğunu genişletme olanağı verdi. İran platosunun güneyindeki su alanı bu dönemde Kuruş İmparatorluğu'nun bir parçası haline geldi. Hürmüz Boğazı'nın kuzey kıyılarından güneye kadar uzanan bir bölge. Kuruş, kıyılarda muhafızlar ve gözetleme kuleleri kurarak bu suların güvenliğini sağladı. Bir zamanlar gemileri tehdit eden korsanlar artık yaklaşmaya cesaret edemiyorlardı. Kuruş bu denizin sadece bir ticaret yolu olmadığını, aynı zamanda İran'ın güney sularını savunmak için bir kalkan olduğunun farkındaydı. Ancak bu sadece hikayenin başlangıcıydı. Kuruş'tan sonra Kambises kısa bir süre iktidara geldi ve ardından sıra Pers Körfezi'ni en parlak dönemine ve ihtişamına ulaştıran adam olan Büyük Dariyuş'a geldi. Milattan önce 522 civarında Büyük Dariush şahlık tahtına oturdu. Dariush sadece bir kral değil, aynı zamanda eşsiz bir stratejist ve kendi dönemine aşina, geniş vizyona sahip bir hayalperestti. Kendisi antik dünyada zamanının en büyük kralı olarak kabul edilir ve Susa'dan Babil'e, Ekbatan'a ve batı topraklarına uzanan ve şahlık yolu olarak bilinen muazzam bir yol inşa etmekte dahil olmak üzere birçok hizmette bulundu. Düzenli taş döşemeleri ve dinleme istasyonlarıyla donatılmış bu yol, sadece ordular için değil, aynı zamanda ticaret kervanları için de tasarlanmıştı. Değerli yüklerle dolu develer, hızlı atlar ve mal dolu arabalar bu yoldan geçerek imparatorluğunun uzak topraklarını Susa kentine bağlıyordu. Bu ana yolun iki kolu vardı. Birisi Pers İmparatorluğu'nun başkenti Pasargad'dan, diğeri ise günümüzde Hamedan olarak bilinen yazlık başkentleri Ekbatan'dan başlayıp Susa yakınlarında birleşiyor, ardından Mezopotamya ve Anadolu'nun batısına doğru devam ediyordu. 2699 kilometre uzunluğundaki bu yol, dünyanın ilk uluslararası yolu ve kendi döneminin en modern ve güvenli yoluydu ve daha sonra İpek yolunun temelini oluşturdu. Dariush'un günümüzdeki Fars Körfezi bölgesiyle ilgili özel bir bakış açısı vardı. O, bu bölgeyi sadece bir su alanı olarak değil, aynı zamanda medeniyetleri birbirine bağlayan bir ana yol olarak görüyordu. Dariush bu stratejik konuma sahip sulara hakim olmak için güçlü bir donanmaya ihtiyacı olduğunun farkındaydı. Ancak daha çok kara savaşlarında usta olan Persler, denizcilik konusunda Fenikeliler kadar deneyimli değildi. Akdeniz'in doğu kıyılarından gelen bu denizci millet olan Fenikeliler, çevik gemileri ve ileri düzey bilgileriyle antik dünyada denizcilikte rakipsizdi. Dariush büyük bir zeka ile bu uzmanları hem savaş hem de ticaret için tasarlanmış donanmasını inşa etmeye davet etti. Devasa tersaneler Fars Körfezi kıyılarında, belki günümüz İran'ın Buşehr veya Hürmüz limanları yakınlarında kuruldu. Yüksek servi ve çam ağaçları ağır arabalarla Zagros dağlarından getiriliyordu. Fenikeliler hassas aletlerle gemilerin gövdelerini yontuyor ve Persli kadın ve erkekler kaliteli kumaşları yelkenlere dönüştürüyordu. Pers sanatının ve Fenike bilgisinin birleşimi olan bu gemiler, uzun direkleri ve sağlam güverteleriyle azgın dalgaları yarmaya hazırdı. Bu donanma sadece savaş için değildi. Aynı zamanda imparatorluğu zenginleştiren malları da taşıyordu. Hindistan'dan fil dişi, karabiber ve nefis kumaşlar geliyordu. Afrika'dan saf altın, abanoz ağacı ve nadir hayvan derileri, Arabistan'dan günlük, kündür, tütsü ve kokulu yağlar ve Çin'den güneş ışığında parlayan ipekler. Karşılığında Persler bu topraklara buğday, el yapımı mücevherler ve mitolojik figürlerle süslenmiş seramik kaplar gönderiyordu. Ahameniş İmparatorluğu'nun güneyindeki bu su yolu artık küresel bir pazara dönüşmüştü. Malların ve kültürlerin harmanlandığı bir yer. İran'ı deniz ve karayoluyla Hindistan ve Mısır'a bağlamanın değerini iyi bilen Büyük Dariush, güvendiği denizcilerden oluşan bir grubu Skylax liderliğinde bir keşif görevini gönderdi. Küçük Asya'dan günümüz Hindistan'da bulunan Karyanda ahalisinden bir denizci olan Skylax, M.Ö. 515'te İndus Nehri'nin Gandhara bölgesindeki rotasını takip etti. O ve arkadaşları İndus Nehri'ni takip ederek denize ulaştılar ve oradan Hint Okyanusu'nun batısına geçtiler. Hint Okyanusu'na ulaştıktan sonra Fars Körfezi, Beluçistan, Mekran ve Umman kıyılarını günümüzün Hürremşehir yakınlarına kadar incelediler. Ancak yolculukları burada sona ermedi. Umman Denizi'ne yeniden girerek gemileriyle Arabistan Yarımadası'nın, Afrika kıyılarının ve Mısır boyunca ilerlediler. Ve 30 aylık yorucu deniz yolculuğunun ardından daha önce Mısır Firavunu'nun emriyle Fenikelilerin keşfettiği aynı rotaya Kızıldeniz üzerinden ulaştılar. Bu rota daha sonra küresel ticareti kökten değiştirecekti. Skylax dönüşünde yolculuğunun ayrıntılı bir açıklamasını içeren Periplus veya Devre Alem Deniz Seyahati adlı bir kitap yazdı. Pers Körfezi adalarından, muson rüzgarlarından ve deniz yollarından bahsetti. Bu bilgiler Dariush için paha biçilmez bir hazineydi. Bu kitap Dariush'u çok etkiledi, öyle ki topraklarını doğuya ve batıya doğru genişletmeye karar verdi. Böylece M.Ö. 513'den önce Batı Hindistan, İran'ın eline geçti ve Hindu Kuş Satraplığı kuruldu. İndus Nehri ve kolları boyunca uzanan bu bölge kısa sürede gelişen bir ticaret merkezi haline geldi. Hintli tacirler gemileriyle Pers limanlarına geliyor ve malları şahlık yolu üzerinden imparatorluğun diğer bölgelerine gönderiyordu. Bu ticaretten Ahameniş hazinesine akan servetin haddi hesabı yoktu. Bu dönemde Dariush, Pers Körfezi ve Hint Okyanusu'ndaki deniz gücünü Batı Asya'nın kara köprüsüne hakim olmanın anahtarı olduğunu çok iyi biliyordu. Bu nedenle İran tüm Ahameniş dönemi boyunca Doğu Akdeniz, Pers Körfezi ve Hint Okyanusu kıyılarının mutlak ve tartışılmaz sahibi olarak kaldı. Bu hakimiyet Dariush'un donanmasına borçluydu. Bu donanma sadece güvenliği sağlamakla kalmadı, aynı zamanda bir sonraki şaheserinin yolunu da açmış oldu. Dariush'un macerası sadece İran platosunun doğusunda topraklarını genişletmekle sınırlı kalmadı. Kendi zamanının ötesinde hayalleri olan Dariush, amirali olan Skylax'ın bilgilerini kullanarak Pers Körfezi'ni Akdeniz'e bağlamak ve ticaret yollarını daha kısa, daha güvenli ve daha karlı hale getirmek istedi. İşte Dariush'un en büyük şaheserin hikayesi burada başlıyor. Adını tarihe yazan proje Pers-Süveyş kanalının kazılması. Dariush, Skylax'ın bilgilerini inceledikten sonra Nil Nehri'nden Kızıldeniz'e bir kanal kazılması emrini verdi. Bu girişim yaklaşık bir asır önce, M.Ö. 7. yüzyılda 26. hanedandan Mısır Firavunu 2. Neko tarafından başlatılmıştı. Ancak sorunlar nedeniyle tamamlanmamıştı. Dariush'un emri üzerine Persli mühendisler planlarıyla kanalın güzergahını belirlediler ve binlerce işçi Mısır'ın kavurucu güneşinin altında bronz ve demirden yapılmış basit aletlerle derileri güneş yanı olduğu halde toprağı kazımaya başladılar. Bu devasa su yolunun tamamlanması yıllar sürdü. Taşlar kırıldı, topraklar taşındı ve sonunda Nil'in suları Akdeniz'e ulaştı. Çalışma bittiğinde sonuç hayranlık uyandırıcıydı. Yaklaşık 45 metre genişliğinde ve büyük gemilerin geçebileceği derinlikte olan bu kanal, Pers Körfezi'ni Akdeniz'e bağladı. Gemiler artık Pers limanlarından hareket edebiliyor, Umman Denizi'nden Kızıldeniz'e ulaşabiliyor, bu kanalı geçebiliyor ve Mısır ve Akdeniz kıyılarına gidebiliyordu. Dariush bu başarıyı gururla Mısır'daki bir yazıtta kaydettirdi. Bu yazıt günümüzde Süveyş yazıtı olarak biliniyor. Yazıtın bir bölümünde şöyle yazılmıştır. Ben Büyük Kral Dariush, kralların kralı, tüm soylardan insanların kralı, bu büyük yeryüzünün uzak diyarlara kadar olan kralı, Mısır'da akan Nil adındaki nehirden, Pers'ten gelen denize kadar bu kanalı kazdırmayı emrettim. Bu su yolu kazıldı, tıpkı benim istediğim gibi ve gemiler Mısır'dan Pers'e gittiler, benim istediğime göre. Böylece Mısır firavununun yarım bıraktığı işi Dariush tamamladı. Bu kanalın açılması sadece ticareti kolaylaştırmakla kalmadı, aynı zamanda Pers Körfezi'ni küresel ekonominin merkezi haline getirdi ve adını dünya üzerinde Pers Denizi olarak ölümsüzleştirdi. Bu bölgedeki limanlar, Reyşehir'den Geşme kadar, Ahameniş İmparatorluğu'nun atan kalbi olarak zenginlik ve kültürü beraberinde getiren gemilerin gelip geçişine tanık oldu ve Bahreyn ve Hark gibi Pers Körfezi adaları dinlenme ve ticaret istasyonlarına dönüştü. Persli kaptanlar güçlü imparatorluklarının desteğinden aldıkları güvenle tüm Pers denizinde ve ötesinde denizcilik yapıyorlardı. Arabistan, Hindistan, Çin ve Afrika gibi ülkelerle ticaret yapıyor ve mallarını en uzak noktalara ulaştırıyorlardı. Bu limanlar sadece ticaret merkezleri değil, aynı zamanda yaşam, canlılık ve kültür alışverişinin odak noktalarıydı. Ancak bu ihtişam sonsuza dek sürmedi. Dariush'un ölümünden sonra imparatorluk yavaş yavaş zayıflamaya başladı. Milattan önce 4. yüzyılda Makedonyalı İskender'in İran'a düzenlediği saldırı bu altın çağı sona erdirdi. Ancak Ahamenişlerin Pers Körfezi'ndeki mirası asla silinmedi. Onların inşa ettiği limanlar, yollar ve su yolları yüzyıllar sonra bile kullanılmaya devam etti ve İran platosunun güneyindeki bu mavi sular üzerindeki Pers adı tarihte ölümsüzleşti. Ve böylece Ahamenişlerin altın çağına derin bir bakışla bugünkü yolculuğumuz da sona eriyor. Tarihin kalbine doğru bir yolculuk. Büyük Kuruş'un parlamasından Büyük Dariush'un eşsiz ihtişamına, Pers Körfezi limanlarının refahından Doğu ve Batı'yı birbirine bağlayan bir kanalın kazılmasına kadar. Bir zamanlar sadece uzak bir ideal olan bu su alanında Pers Denizi adı taş yazıtlara görkemle kazındı ve tarihin hafızasında sonsuza dek kalıcı oldu. Bu tarihi anlatı beğeninizi kazandıysa lütfen kanalımıza abone olun ve sonsuza dek Fars Körfezi podcastini arkadaşlarınıza önerin. tarihin bilinmesi ve yeniden okunması yolunda siz değerli takipçilerimizle birlikte olduğumuzda bizim sesimiz daha güçlü olacaktır. Sizlerden ayrılmadan önce podcastlerimiz ile ilgili görüşlerinizi turkish@ws.edib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatıyoruz. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya değin, esen kalın, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nur'a giden yol.
Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Bir Nur'a Giden Yol isimli programımızda tekrar sizlerle birlikteyiz. Geçtiğimiz sohbetimizde mübarek Müzemmil suresine başladık. Bugün sohbetimizin devamında bu surenin 10 ila 20. ayetlerini sizlerle ele almaya çalışacağız. Programımıza mübarek surenin 10 ila 14. ayetlerinin tilavetiyle başlıyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Vasbir ala ma yekulun ve hecurhum hecran cemila. Vezerni vel mukezzibin ulin ni'meti ve menhilhum qalila. İnne ledeyna enkelen ve cehima. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا.
Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl. Nimet içinde yüzen o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Çünkü bizim yanımızda parangalar ve şiddetle yanan bir cehennem vardır. Boğaza takılıp geçmeyen kötü bir yemek ve can yakıcı bir azap da vardır. Yerin ve dağların sarsılacağı ve dağların akıp giden kum yığını olacağı günü, kıyameti hatırla. Önceki programda Resulullah Efendimizin gece uyumaması ve Kur'an-ı Kerim tilavet ederek gece ibadetiyle meşgul olduğunu, böylece ağır risalet görevine hazır olmaya çalıştığını belirttik. Bu ayetler bu durumun devamında şöyle buyuruyor. Halkı Allah'a doğru davetine karşı bazıları Resulullah'la alay etmeye ve hakaret etmeye kalkıştılar. Fakat o hazret sabırlı olmalı ve nezaketle davranmalı. Savaş cephesinde din ve akıl emirleri uyarınca düşmana karşı misilleme yapılmalıdır. Fakat davet ve hidayet seviyesinde peygamberler ve onları izleyenler misilleme ve muhaliflere karşı kötü söz söyleme, hakaret etme ve alay etmek yerine onlara karşı sabırlı olmalı ve yakışır şekilde onlardan uzaklaşmalı ve onları kendi hallerine bırakmalıdırlar. Doğal olarak muhalifleri kendi hallerine bırakmak, risalet ve davet görevini terk etmek anlamına gelmiyor. Onların belki inat ve düşmanlıktan vazgeçerek hak sözünü kabul edip hidayete ermeleri için bir fırsat tanımaktır. Eğer bu barışçıl ve fırsat tanınan davranışlarla yine inat edip hak ile savaşa kalkışırlarsa, kıyamette, cehennemde onlar için ağır ve çetin bir ceza hazırlanmıştır. Yeryüzünde dimdik ayakta duran haybetli dağların dağılarak en ufak bir rüzgar ile tıpkı çöldeki kumlar gibi savrulduğu gün. Bu ayeti kerimelerden şunları öğrenmekteyiz. Muhaliflerin hakaret ve alaylarına karşı mücadele yolu sabırlı olmaktır. Onlara ne misilleme yapmak ne de hak yolundan vazgeçip davetten el çekmek değil. Boş konuşup acı dilli konuşanlardan iyi ve yakışır şekilde uzaklaşmak ve onları Allah'a havale etmek gerekir. Fazla refahta olmak, ilahi dinler ve peygamberleri tekzip etme ortamını oluşturur. Nitekim tarih boyunca şirk ve küfür elebaşları genelde müreffeh ve eğlence düşkünü olan kesimdendirler. Şimdi de Müzemmil suresinin 15 ila 19. ayetlerinin tilavetine kulak verelim.
İnna erselnâ İleykum rasulen şahiden aleykum kemâ erselnâ ilâ firavun rasûlâ fe'asâ firavunur rasûlâ fe'ekhadnâhu ahzen vebîlâ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا اِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا.
Ey Mekkeliler! Şüphesiz biz size, üzerinize şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. Ama Firavun o peygambere isyan etti. Biz de onu ağır ve çetin bir şekilde yakalayıverdik. Hal böyleyken inkar ederseniz çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günden, kıyametten nasıl korunursunuz? O günde gök bile yarılır. Allah'ın vaadi gerçekleşir. Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Kim dilerse Rabbine ulaştıran bir yol tutar.
Ya zel celali vel ikram, ya zel na'mai vel cud, ya zel menni vel tavul, harrim şeybeti alen nar.
Bu ayetler müşrikler ve kafirlere hitaben şöyle buyuruyor. Neden Musa ve Firavun tarihinden öğüt almıyorsunuz? Firavun ve Firavunluların Hazreti Musa'yı tekzip ettikleri için dünyada nasıl cezalandırıldıklarını görmediniz mi? Acaba siz kendinizi dünya ve ahirette Allah'ın cezasından korunduğunuzu mu sanıyorsunuz? Hem de çocuğu yaşlandıran, gökleri ayırdığı cezaların ağır ve yoğun olduğu bir günde. Bu vaatlerin boş olduğunu sanmayın. Her işe kadir olan ve vaatleri kesin olan kainat Allah'ının vaatleridir. Öyleyse geç olmadan ve ömrünüz sona ermeden yolunuzu seçiniz. Biliniz ki Allah sizi zorla yola getirmek istemiyor. Hakkı tanımanızı ve kendi rızanızla onu seçmenizi istiyor. Bu ayeti kerimelerden şunları öğrenmekteyiz. Peygamberler kendi ümmetlerini Hakk'a doğru yönlendirmekle görevli olmakla kalmıyor, onların yaptıklarına da şahittir. Nitekim Resul-i Ekrem Efendimiz kendi ümmetine şahit ve gözeticidir. Geçmişlerin tarihi, gelecektekilerin yolunu aydınlatıyor. Tabii ondan ders ve öğüt almaları şartıyla. Kafirler için kıyamette ilahi cezadan kaçış yolu yoktur. Yüce Allah insanı hür yaratmıştır ve ondan kendi iradesiyle hak yolunu seçmek ve Allah'a geri dönmesini istiyor. Şimdi Müzemmil suresinin 20. ayetinin tilavetini hep birlikte can kulağıyla dinleyelim.
İnne rabbeke ya'lemu enneke tequmu edna min thulutheyil leyli ve nisfahu ve thulutahu ve ta'ifetum minellezine ma'ak. والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
Ey Muhammed! Şüphesiz Rabbin senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Allah gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete gücünüzün yetmeyeceğini bildi ve sizi bağışladı, yükünüzü hafifletti. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızın ise Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz, onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük bir mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
Ya daimel fadli alel beriyye. Ya daimel fadli alel beriyye. Ya basital yedeyni bil akliyye. Ya sahibel mevahibis seniyye.
Müzemmil suresinin sonu olan bu ayet, yine insanların bedensel ve çalışma şartlarına uygun olarak gecenin karanlığında Kur'an-ı Kerim tilavet etmeye tavsiyede bulunarak namaz, zekat ve infak konularını vurguluyor. Daha sonra kısa fakat genel bir cümlede şöyle buyuruyor. Yapılan her iyi bir iş Allah nezdinde saklı kalır. Ve kıyamette Allah ona büyük bir mükafat bağışlar. Ayetin sonunda bir hata yapmanız durumunda istiğfar edin. Zira Allah sizin günahlarınızı bağışlar ve onun lütuf ve merhameti sizi sarar. Bu ayeti kerimelerden şunları öğrenmekteyiz. İslam kapsamlı bir dindir. Gece ve gündüz ibadet ve duaları, yoksullar ve muhtaçlara bakılması, iyi işler yapılması, geçimi sağlamak için çalışılması ve insan yaşamı ile ilgili diğer konuları dikkate almıştır. Din emirleri insanların şartlarına uygundur ve İslam'da onların gücü ve kapasitesinin ötesinde bir görev yoktur. Helal mal kazanmak için yapılan çalışma, hatta yolculuk ve zorluklarla beraber olsa bile İslam tarafından kabul edilmiş ve kullara ilahi lütuf sayılır. İnsanın hayır işleri Allah nezdinde saklıdır ve yok olmaz.
Allahümme salli ala Muhammedin ve
Evet değerli dinleyiciler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kur'an-ı Kerim surelerinden Cin suresinin sonuna geldik. Bir sonraki sohbetimizde bir değerli ayeti daha ele alacağız. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Rabbahu inni taibun akam.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım. Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı yeni dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesellileri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz. Şimdi sohbetimizin 22. bölümünü birlikte dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizde geçtiğimiz haftalarda başladığımız tevhid ve Allah'ı tanıma başlıklı konumuza devam ederek, bilginlerin ve Allah'a inananların Allah'ın varlığını ispat eden diğer bazı delillerini irdelemeye çalışacağız.
Filozoflar Yüce Allah'ın varlığını ispat etmek için varlığın ezelden var olmadığını ve daha sonra yaratıldığına vurgu yapıyor. Yani varlık alemi bir zamandan itibaren başlamıştır. Bir başka ifadeyle yaratılış alemi ezeli değildir ve hadestir ve zamanın belli bir diliminde yaratılan bir alemdir. Hudus yaratılmak ve hades eskiden olmayıp sonradan var olan bir şeydir. Şimdi bu sözün ispatı için bilim dünyasına bir göz atmak istiyoruz. Fizik biliminde bir ilke vardır. Bu ilke şöyle diyor. Alemin ömrü sınırlıdır ve sonu gelince bütün atomlar parçalanacaktır. Bu ilkeden hareketle maddeden oluşan alemin ömrünün ebedi olmadığı ve sınırlı olduğu anlaşılır. Şimdi burada akla gelen soru ömrü sınırlı olan bir şeyin ezelden beri var olup olmadığı sorusudur.
Yaşlanma ve yıpranma ilkesine göre dünyanın ömrü ilerledikçe daha fazla atom parçalanır. Örneğin güneş her 24 saatte yaklaşık 300 milyar ton ağırlığını kaybeder. Yani her gece gündüz güneşi oluşturan maddeden bu kadarı atomların parçalanmasıyla beraber ışık ve ısı enerjisine dönüşür. Kuşkusuz bu durumun bu şekilde devam etmesiyle beraber güneş tamamen yok olacaktır. Gerçi maddenin enerjiye dönüşmesi sadece güneşle sınırlı değil. Varlık alemini oluşturan tüm maddeler aynı özelliği taşır. Yani yavaş yavaş parçalanarak enerjiye dönüşür. Bu konu dünyayı oluşturan maddelerin hades olduğu, yani uzak yakın belli bir zamanda ortaya çıktığı ve belli bir süre sonra da yok olacağına dair en iyi delildir. Bir başka ifadeyle alemde var olan enerjiler sürekli yaşlanıyor ve yıpranıyor ve yavaş yavaş pasif hale dönüşüyor.
Şimdi bu konuyu basit bir örnekle aydınlatmaya çalışalım. Diyelim ki içi sıcak su ile dolu olan bir kabı bir odanın ortasına yerleştirelim. Odanın sıcaklığı ile kabın sıcaklığı arasındaki fark kabın aktif bir enerji kaynağına dönüşmesine sebep olur. Yani bu kap üzerindeki havayı ısıtarak yükselmesini sağlar ve yerine odadaki soğuk hava alır ve böylece düzenli bir hava sirkülasyonu gerçekleşir. Fakat bu enerji kaynağı çevresini ısısı ile ısıtarak zamanla soğuduğunda bir anda her tarafta sıcaklık eşit olur. İşte o anda bu enerji kaynağı aslında ölmüş olur. Güneş ve diğer semavi cisimler ve enerji kaynakları içinde aynı durum söz konusu ve zamanla enerjilerini kaybederek şimdiki aktif halleri yerine ölüme verir. Ve işte o gün tüm enerjilerin tükendiği gün olacak.
Her halükarda beşeri bilimlerin en titiz verilerine göre bu dünyanın bir sonu vardır. Burada yaşlanma ve yıpranma ve atomların parçalanma ilkesine değindik ve bu ilke dünyanın bir gün son bulacağını ortaya koyan en güçlü delildir. Kuşkusuz sonu olan her şeyin de bir başlangıcı vardır. O zaman madde aleminin hades olduğu anlaşılır. Çünkü bugün gördüğümüz her şey bir gün yokmuş ve sonradan var olmuştur. Eğer bir gün alem yoktu ve sonra var oldu diyorsak, bunun anlamı şu ki, bu alemi yaratan bir sebep, bir yaratıcı olmalıdır. Bu konuda materyalist ve ilahi düşünürlerin arasında herhangi bir anlaşmazlık yoktur. Ve her iki kesim, varlık aleminin varlığı kendisinden kaynaklanan bir ilk sebepten var olduğu konusunda hemfikirdir. Ancak materyalist filozoflar ilk sebebi veya ilk yaratanı madde olarak kabul ediyor. İlahi filozoflarsa ilk sebebi Allah olarak biliyor. Yani her iki düşünce ezeli bir sebebin varlığına inanıyor. Fakat bu ilk sebebin bilinç, şuur ve aklı olup olmadığı konusunda görüş ayrılığı yaşıyor.
Materyalistler ilk sebebi madde olarak tanımlıyor ve akıl ve şuuru olmadığını da savunuyor. Oysa Allah'a inananlar varlık aleminin de başlangıcının sonsuz ve sınırsız bilim ve hikmet ve akıl ve düşünce sahibi olduğuna inanıyor. Allah'a inananlara göre madde yaratıcılık gücünden yoksundur ve kendini yaratamaz. Ayrıca kendine hakim kanunları da oluşturamaz veya kendi kendine herhangi bir özellik kazandıramaz. Madde ne kendini yaratabildi ve ne de kendine hakim olan kanunları yaratabildiği için kaçırılmaz olarak bu yaratılış fiili maddi olmayan bir etken tarafından gerçekleşmiş olmalı. Öyle ki bu güç ezelden var olmalı ve yaratıcı gücü olduğu için maddeyi bu güç yaratmış olmalı. Yani bu yaratıcı güç maddeyi bizzat yaratmış ve onu tanıdığı için ona maddi özellikler kazandırmıştır. Nitekim yaratılış üzerinde düşünüldüğünde bu maddi olmayan etkenin bizim hayalimizin sınırlarına sığmayacak şuura sahip olduğunu ve varlık alemini yaratarak bu denli sağlam bir düzeni hakim kıldığını anlarız.
Burada bir kez daha yaratılıştan bazı acayip örneklere değinmek ve böylece bir gün yok olup gidecek olan maddenin bu alemi yaratamayacağını bir kez daha ispat etmek istiyoruz. Acaba insan gözünün yapısı ve tüm parçaların harikulade dizilişi bu gözü yapan kimsenin ışık, mercek ve ayna ile ilgili fizik kanunlarını mükemmel bir şekilde bildiğini göstermiyor mu? Ya da insan kanının bileşenleri ve içinde bulunan unsurların oranlarını düşünün. Bu oranların her biri bozulduğunda insan yaşamının düzeni bozulur. Bu durum kanı yapan kimsenin kanının içinde bulunan tüm maddelerin ve unsurların özelliklerini en iyi şekilde bildiğini gösterir. Yine insanlar, hayvanlar ve bitkilerde çeşitli hücreler onca karmaşık ve aynı zamanda zarif ve titiz durumlarıyla bu hücreleri yaratanın insan, hayvan ve bitkinin fizyolojisini en mükemmel biçimde bildiğini ortaya koyar. Ya da güneş sistemi ve bu sistemde yer alan gezegenlerin mesafeleri ve kütleleri ve hızları hepsi bu sistemi yaratanın çekim gücü kanunu veya merkez kaç kuvvet gibi kanunları bildiğini göstermez mi?
Kısacası varlık aleminde en küçük zerre olan, atomlara hakim olan kanunlardan en büyük galaksilere kadar şaşırtıcı bir düzen ve titizlik hakim ve tüm bunlar varlık alemine, yaratanın bu aleme hakim olan tüm kanunları bildiğini gösterir. Bu da varlık aleminin akıllı, şuurlu ve bilinçli bir varlık tarafından yaratıldığını ve bu varlığın yok olması asla söz konusu olmadığını ortaya koyar.
Evet, insanların Allah'ı tanıması ve varlık alemini doğru idrak etmesi için birçok yol vardır. Şimdi kim bu amaca ulaşmak istiyorsa, kendi yeteneklerine ve düşünce gücüne uygun olarak çeşitli yolları inceleyerek varlık alemini yaratan Allah'a ulaşabilir. Filozoflar istidlal ve akıl yolunu kullanarak, arifler keşif ve şahitleri kullanarak ve bazıları da fıtrat ve kalplerini kullanarak bir nevi Allah'ı idrak etmiştir. Bu yolda gerekli olan tek şey ise hakikati bulmayı istemek ve peşinden gitmektir. Biz de birkaç bölümden oluşan sohbetimizde Allah'ı tanımanın bazı yollarını açıklamaya çalıştık. Allah'ı tanımanın yollarından her biri kendi yerinde mantıklı ve değerlidir ve muhatabında Allah'a iman ve yakin duygusunu oluşturur. Fakat gerçekte Allah'ın tanınmanın en iyi yolu, insanı en kolay biçimde iman ve yakine ulaştıran yoldur.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin sonuna geldik. Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aile ocağı, sevgi ve aşk yuvası.
Değerli dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimiz tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün okulların ve eğitim kurumlarının çocukların sosyalleşmesi üzerindeki etkilerini ele almak istiyoruz.
Geçen bölümde kreş gelen aileden sonra ilk eğitim kurumu olarak çocukların sosyalleşmesi üzerindeki tesirinden söz ettik ve dedik ki maalesef son yıllarda birçok aile kendilerinin temel rolünü kreşlere emanet etti ve bu kurumların tek başına çocukların tüm ihtiyaçlarını karşılayamayacağından gafil kaldı. Her halükarda kreşler bilimsel standartlara uygun biçimde olmaları durumunda tabii ki çocukların eğitiminde ve sosyalleşmesinde etkili olabilir. Bugünkü sohbetimizde bir başka önemli eğitim kurumu olan okulun ve ebeveyn ve öğretmenlerin çocukların sosyalleşmesi üzerindeki etkilerini gözden geçirmek istiyoruz.
Geçen bölümde de beyan edildiği üzere ebeveyn çocukların sosyalleşmesinde en önemli etkenlerden biridir. Bu arada aile kurumundan başka çocukların sosyalleşmesinde önemli rol ifa eden diğer bazı kurumlar da vardır ki okul bu kurumlardan biri sayılır. Kuşkusuz her ülkenin eğitim kurumu çocukların ve gençlerin yetişmesinde, kişiliğinin şekillenmesi ve sosyalleşmesinde önemli yeri vardır. Nitekim insan kişiliğinin gelişmesini gözetleme zarureti ve çocukları ruhi açıdan insan yetiştirmesi yüzünden eğitim kurumları bu meselenin üzerinde önemli durur. Gerçekte günümüz dünyasında okulda talim ve terbiyenin önemi o kadar fazladır ki birçok sosyolog bu kurumu başarılı bir toplum inşa etmenin en önemli etkeni olarak tanımlıyor.
Eğitim kurumlarının önemli bir işlevi çocukları sosyalleştirmektir. Bu arada sosyal terbiyenin kendi kendini yönetme, kişiliğini beyan etme, bağımsızlık, özgüven, rekabet, işbirliği, insanseverlik, kimlik arayışı ve teşhis gücü kazanmak gibi önemli bileşenlere ve yine çocukların sosyal kişiliğini oluşturan ve şekillendiren onlarca terbiye ile ilgili bileşen mevzu bahis eğitim kurumunda kazanılan özelliklerdir. Buna göre gerçi sosyalleşme süreci ilkin aile içinde başlıyor fakat okulda kıvam ve yön buluyor. Eğitim sistemi yapıcı ve ebeveynle öğretmenlerden oluşan ikili bir teamül örneği sergiler. Kuşkusuz talim ve terbiyenin yüce hedefleri eğitim kurumunun aile başta olmak üzere diğer kurumlarla uyum içinde hareket etmesiyle gerçekleşebilir. Yine eğitim alanında uzman kadro yetiştirmek gibi alanlarda her türlü yatırım ve aileyle okul arasındaki koordinasyon yüce hedeflere ulaşma bağlamında etkili.
Hepimiz sağlıklı ve bilgili evlatlar yetiştirmek ve onlara iyi bir yaşam temin etmek istiyoruz. Kendi haline bırakılan çocuk ise hiçbir zaman kendi yaşıtlarının kazandığı yetenekleri kazanamayacağı kesindir. Eğitim kurumları ve okul ise çocukların sosyalleşmesinde önemli rolü bulunan en önemli kurumlardan biridir. Bir başka ifadeyle okul ve eğitim kurumları sosyalleşme sürecinde önemli bir etken olarak çocukların ilkokuldan üniversiteden mezuniyet noktasına kadar eşit fırsatlardan yararlanmalarında etkilidir. Bu yüzden iyi ve uygun bir okulun seçimi de çocukların sosyalleşmesinde önemli rol ifa edebilir. Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu.
Genel olarak sosyalleşme, taklit, eğitim ve saik yaratmaktan oluşan üç temel yordan gerçekleşir. Taklit başkalarının davranışlarını, değerlerini ve bakışlarını örnek almak ve kopyalamaktır. Nitekim çocukluk ve gençlik çağında öğretmenler ve yaşıtlar ve arkadaşlar taklit için önemli kaynakları oluşturur. Bu yüzden eğitim kurumlarının ortamı özel önem arz ediyor. Eğitim de az çok resmi tahsil yoluyla bu sürece hizmet ediyor. Gerçekte okul tek başına bireyin talim ve terbiyesinde yeterli değildir ve işlevi aile, medya, arkadaş grupları gibi diğer sosyal etkenlerle tamamlanması gerekir.
Öte yandan okullarda çocuklara verilen derslerin yanı sıra yeni teknolojiler ve yeni teknikler ve bilimlerle tanışmak, sağlık eğitimleri, sorumluluk üstlenme alıştırılması, toplu çalışma gibi diğer eğitim yöntemleri de kullanılmalı. Böylece sosyal talim ve terbiye tüm boyutlarda gerçekleşmelidir. Yine çocukluk ve ergenlik döneminde sahipleri güçlendirmekte, bireyin yaşamında doğru yolu bulması ve sosyalleşme sürecini tamamlaması bakımından önemli bir yöntemdir.
Psikologlar çocukların ve gençlerin kırılganlığının sebebini maharetleri öğrenme sürecini tamamlamaya ve yaş şartına bağlıyor ve buna göre bu kesime sağlık eğitimi ve sosyal maharetleri öğretmeye öncelik verilmesi, böylece gelecekte de her türlü cismi ve ruhi zarardan da korunmalarını sağlamak gerektiğini belirtiyorlar. Her halükarda değerler, eğilimler, normlar, sosyal ve kültürel gelenekler ve göreneklerin intikali toplumun yeni kuşaklarını sosyalleştirmek amacıyla gerçekleşir. Sosyalleşmenin temeli ise insanoğlunun bir şahıs olarak doğmadığı ve sadece sosyal talim ve terbiye yoluyla bir şahsa dönüştüğü gerçeğine dayanıyor.
Değerli dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktarıyoruz. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İslam dininin mantık dini olduğuna işaretle Kur'an-ı Kerim'in ilahi yaratılış ayetlerinde tefekkür etmeyi emreden kitap olduğunu belirtiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinden naklen bu konuya değinmek istiyoruz. İslam'ı akılcılıktan uzak olmak ve akla kayıtsız olmakla suçluyorlar. Bu çok açık olan bir konuyu inkar edecek kadar zalimanedir. Güneşin yararlarını inkar etmek veya güneş ışığını inkar etmek. Semavi kitapların hangisinde muhataplar bunca düşünmeye, tefekkür etmeye, İlahi yaratılış ayetlerinde لَاَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ umulur ki düşünürsünüz ve لَاَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ anlayasanız diye. Hangi semavi kitabın ilk kitabı ilim, kalem, taalime dikkat edilmiş ve önem verilmiştir? Ve eğer bugün Batı dünyası ilim ve bilimsel ilerlemede başarılı olmuşsa, hangi insaflı bilgin ve tarihçi bunlara İslam dünyasından aldıklarını inkar edebilir? Batı dünyası ve Avrupa'nın karanlık asırları olan ortaçağ, İslam dünyasında bilimin, aklın, düşüncenin, felsefenin, İbn Sina'nın, Farabi'nin ve benzerlerinin gelişme çağıdır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Hadisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisli başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu programı İslam peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadise ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinleyelim.
Müzik
Kur'an-ı Kerim birçok ayetinde bu semavi kitabın şifa kaynağı olduğunu buyuruyor. Nitekim Yunus suresinin 57. ayetinde şöyle okumaktayız. Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Yüce Allah bu ayette Kur'an-ı Kerim'in tesirlerini beyan ediyor. Bu semavi kitap en başta insanları iyi vaazlarla nasihat ediyor ve onları hayır ve saadete davet ediyor. Kur'an-ı Kerim daha sonra bu kitabın şifa özelliğini gündeme getiriyor ve nasıl müminlerin gönüllerine şifa olduğunu ve onları hidayete erdirdiğini anlatıyor. Bugünkü sohbetimizde Kur'an-ı Kerim'in rahmet ve şifa özelliğini gözden geçiriyoruz.
Bilindiği üzere ahlaki ve ruhi hastalıklar insanın cismi hastalıklarına benziyor. Her iki çeşit hastalığın hafif ve ağır biçimleri oluyor. Her iki hastalık çeşidi bulaşıcı da olabiliyor ve başkalarını da hasta edebiliyor ve her ikisinin tedavisi için uzman hekimlere başvurmak gerekiyor. Dolayısıyla her iki hastalık çeşidinde en başta söz konusu cismi veya ruhi hastalığın sebebinin tespit edilmesi ve hastalığın esas kökü bulunduktan sonra tedavi edilmeleri gerekiyor.
Tahran Radyosu.
İslam peygamberi Kur'an-ı Kerim'in şifa dağıtan ilaç olduğunu belirtti. Değerli bir hadisinde şöyle buyuruyor. Kur'an-ı Kerim, yararlı, şifa ve bereketli ilaç ve baktığı kimseyi koruduğu ve onu izleyeni kurtardığı için sizlere armağan edildi. İmam Ali de Kur'an-ı Kerim'in tüm derslerin dermanı ve küfür ve nifak ve şaşkınlıktan kurtarıcı olduğunu beyan ediyor. O Hazret, Nehcül Bülağ'ın 176. hutbesinde şöyle diyor. Bilin ki Kur'an-ı Kerim'i olan kimse fakir değildir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'siz hiç kimse güçlü ve zengin olamaz. Bu büyük semavi kitaptan hastalıklarınız için şifa dileyin ve ondan sorunlarınızın çözümü için yardım talep edin. Zira bu kitapta en büyük hastalıkların yani küfür, nifak, sapkınlık ve karanlığın tedavileri yer alıyor.
İmam Hasan Müştebi Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in şifa özelliği hakkında şöyle diyor. Gerçekten şu Kur'an'da aydınlatıcı ışıklar ve kalpleri hastalıklardan kurtaran şifalar bulunuyor. O zaman kalbini cila vermek isteyen kimse bu kitabın nuru ile kalbini cila vermesi ve Kur'an-ı Kerim'in özellikleriyle bütünleşmesi gerekiyor. Zira Kur'an-ı Kerim üzerinde düşünmek basirette insanın kalbinin hayat kaynağıdır. İnsan karanlıkta yolunu nurun yardımıyla bulduğu gibi. İmam Rıza Aleyhisselam da bu konuda şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim her derdin dermanıdır.
Yüce Allah İsra suresinin 82. ayetinde şöyle buyuruyor. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için şifa ve rahmettir. Zalimlerin ise yalnızca ziyanını artırır. Kur'an-ı Kerim'in büyük müfessirlerinden Allame Tabatabai bu ayetin tefsirinde şöyle yazıyor. Kur'an-ı Kerim şu açıdan şifadır ki evvela gönül sayfasını her türlü afet ve sapkınlıktan kurtarır ve faziletler için hazırlar. Allame Tabatabai'ye göre Kur'an-ı Kerim'in rahmaniyeti de insana, fıtratına uygun hareket etmekte ve bu yolda direnmekte yardımcı olur. Gerçekte Kur'an-ı Kerim hem gönül hastalığını ıslah eder ve hem doğru yolda direnme gücü kazandırır. Çünkü bu semavi kitap insanın günaha karşı direnme sistemini güçlendirir ve günah etkeniyle yüzleşmesinde direnmesini sağlar. Kuşkusuz bu durum, ancak birey iyileşme peşinde olursa gerçekleşir. Nitekim Allah Resulü da Kur'an-ı Kerim'in ancak ona sarılan ve onu izleyenleri kurtardığını buyuruyor.
Yüce Allah Bakara suresinin ilk ayetlerinde de şu vurguyu yapıyor. O kitap, Kur'an, onda asla şüphe yoktur. O, muttakiler, sakınanlar ve arınmak isteyenler için bir yol göstericidir. Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar. Kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar. Yine onlar sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. Ahiret gününe de kesinlikle inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir hidayet üzerinedir ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim sadece mümin ve muttaki insanlar için şifa ve rahmet kaynağıdır. Nitekim İsra suresinin 82. ayetinde Kur'an-ı Kerim'in müminler için şifa ve rahmet olduğu vurgulandıktan sonra bu kitabın zalimler için hüsrandan başka bir getirisi olmadı. Çünkü onlar düşünmeden ve sırf inat yüzünden Kur'an-ı Kerim'i inkar ettikleri ve hakikati benimsemedikleri ve sonuçta ziyan edenlerden oldukları kaydediliyor.
Ancak kim ihlasla hakikat peşinde olursa ilahi kelamdan daha iyi bir yol gösterici bulamayacağı aşikardır. İmam Ali Aleyhisselam bir yerde şöyle buyuruyor. Bilin ki bu Kur'an-ı Kerim aldatmayan bir nasihat vericidir. Saptırmayan bir yol göstericidir. Asla yalan söylemeyen bir sözcüdür. Kim Kur'an-ı Kerim ile hemdem olursa ya bir şeyi artar ya bir şeyi eksilir. Şöyle ki, hidayet ermesi artar ve sapkınlığı azalır. Bilin ki Kur'an-ı Kerim'i olan hiçbir şeye muhtaç olmaz ve Kur'an-ı Kerim'siz olan herkes muhtaçtır. O zaman şifanızı Kur'an-ı Kerim'den isteyin ve zorluklarda Kur'an-ı Kerim'den yardım dileyin ve Kur'an-ı Kerim ile dost olup Allah'a yönelin ve Kur'an-ı Kerim ile Allah'ın kullarından bir şey dilemeyin. Zira kulların Allah katına yakınlaşmaları için Kur'an-ı Kerim'den daha iyi bir şey yoktur.
İnsan gerçek kemal ve ebedi saadete ulaşmak için bilgi ve yürek yakan bir rehbere muhtaçtır. Kur'an-ı Kerim Yüce Allah tarafından insanlara mutluluk ve saadet erdirmek amacıyla mükemmel bir program ile nazil olduğundan insanlar bu kitabın tavsiyelerine uyarak her zaman hakikat ve saadet yolunu bulabilir. İmam Seccad Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerin gerçek kaynağı olduğunu belirterek şöyle diyor. Gerçekten Yüce Allah İslam ümmeti kıyamet gününe kadar muhtaç olduğu hiçbir şeyi kitabında peygamberine nazil ve beyan ederek esirgememiştir.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sonuna geldik.
Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden. Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.